Ayrım 19. Bu filmin kötü adamı benim. Murat Gülsoy. Sayfa 192. Yahu çocuklar, Osman Bey müthiş yararlı işler yapıyor. Bu meydan işi tamamlanınca ona bir jest yapmalıyız. Ayten Hanım atıldı. Haklısın Hoca Hanım. Çok kibar, çok centilmen, çok müthiş bir adam. Haza beyefendi. Artık öyleleri kalmadı. Ardından Sevgi Hanım da Osman Bey güzellemelerine katıldı. Bir süre sonra bu orta yaşlı kadınlar birbirlerini sözlerini keserek, heyecan içinde Osman Bey'in giyimini, kuşamını, sakalını, duruşunu, ses tonunu, anlattığı hikayeleri, evini, eşyalarını, önderi hayretlere düşüren bir ayrıntı zenginliğiyle konuşmaya başlamışlardı. O gece hepsi aynı anda orada bulunmamışlar da, her biri tek tek tanışmışlar gibi Osman Bey ile yaşadıkları sahneleri birbirlerine anlatıp duruyorlardı. Önder arada sırada Memduh'un alaycı bakışlarına yakalanıyor ve ima edebileceği şeylerden rahatsız olarak birasına gömülüyordu. Çok içiyordu yine, öğlen öğlen. Beyni bulanmaya başlamıştı. İstese şu kadınları hayrete düşürecek kadar çok şey anlatabilirdi Osman Bey hakkında. Kayalıklardaki akşamüstü, Çinli karısı, araştırmaları, sonra sabah kahvaltısı, sonrası yoktu. Ama yine de onlardan çok daha fazlasını paylaşmıştı Osman Bey ile. Artık Osman Bey ile iletişimini Defne sağlıyordu. Talya'ya yaptığı münasebetsizlikten sonra Osman Bey ile de karşılaşmaktan çekiniyordu. Basit ve aşağılık bir davranışta bulunmuştu. Yakışıksız. Oysa o öyle centilmen, öyle karizmatik. Önder'in içinde güçlü bir şimşek çaktı. Hafifçe yerinden bile zıpladı. Bu şimşeğin aydınlattığı düşünceler aşağı yukarı şunu söylüyordu. Bu Osman İsvendiyar denilen Bay Mükemmel, gerçekten de o kadar iyi miydi? Parasını, nereye harcayacağını bilmeyen bir kodamandan başka neydi ki? Önder bu kötücül düşüncelerin kaynağının kendi dışında bir yerlerde olduğundan kuşkulanarak sağına soluna baktı. Aslında farkında olmaksızın havuzlu köşke doğru dönmüştü. Drakula'nın şatosuydu o. O kızlar da Drakula'nın gelinleriydi. Önder bu saçma düşünceleri kovalamak amacıyla masadakilere biraz serinlemesi gerektiğini söyleyerek kalktı. Deniz dizlerine gelinceye kadar yürüdü. Su çivi gibi soğuktu, durdu. Ellerini beline koyup uzaklara bakmaya başladı. Güneşin kavurucu sıcağını kelinde hissediyordu. Bacakları ise donuyordu. Biralar etkisini göstermeye başlamıştı. Sidik kesesi patlamak üzereydi. Ani bir kararla ileriye doğru atıldı. Bir süre dipten gitti. Sonra yüzeye çıkıp sırt üstü yattı. Çevrede kimsenin yüzmediğine emin olunca yavaş yavaş işemeye başladı. Deniz suyunun basıncına direnen idrar tuhaf bir etki yaratıyordu. Uzun uzun işerken tüm bu denizin kendisinden kaynaklanmakta olduğu yanılsamasını yaşıyordu. Defne olsa ne kadar kızardı kim bilir. Hayvanlıktı yaptığı. Yalnız olmanın verdiği güvenle hiçbir şey olmamış gibi yüzmeye devam etti. Defne neredeydi peki? Osman Bey ile. İlk kıskançlık duygusunu o anda tattı. Devamının geleceğini anlamıştı. Sinir içinde yüzmeye devam etti. Sağ kulağına su kaçmıştı. Her kulaçta koydan biraz daha uzaklaşıyordu. Defne neredeydi? Osman Bey'in yanında. Hırsla yüzüyordu. Dün neredeydi? Osman Bey'in yanında. Bunun ciddi bir kıskançlık döneminin başlangıcı olduğunu fark etmişti ama. İçindeki daha makul Önder onu rahatlatacak düşünceler üretmeyi sürdürüyor. Bu kıskançlığın kendi aşağılık davranışlarını iyi insanlara yansıtmaktan ibaret olduğunu anlatıyordu ona. Onlar kendisi gibi bencil, ihtiraslı, uçkuru düşük değillerdi. Onlar yararlı işler yapan sağlıklı insanlardı. Peki ama Osman Bey neden her söyleneni kabul ediyordu? Belki de hayal edemeyeceği kadar büyük bir servetin sahibiydi. Olamaz mıydı? Olabilirdi. Peki ama bu servetin kaynağı neydi? Bu kadar büyük para. Böylesine sorumsuzca harcansın. Önder farkında olmadan çok açılmıştı. Arkasına dönüp baktığında keklik koyunu bir bütün halinde gördü. Uzaklarda çoban ve koyunlar, kayalıkları bile nokta kadar kalmıştı. Gazino, evlerine doğru kıvrılan toprak yol ve sağ tarafta havuzlu köşk bir karpostal gibi hareketsizdi. Köpek balığı korkusu hissedip hissetmediğini sordu kendine. Böyle bir soru sorabildiğine göre hissetmiyordu. Sırt üstü yüzmeye başladı. Yavaş yavaş karaya varacaktı nasıl olsa. Yorulmuştu. Nefesini iyi kullanmalı, acele etmemeliydi. 80 bölü 2 eşittir 40. Sonuçta iyi bir yüzücüydü. Ama kitabını bitirmeden bu noktada boğularak ölebileceği düşüncesi çok acıklı geldi. O kadar şanssız olabilir miydi? Belki de dünyada bu biçimde yarım kalmış binlerce kitap vardı. Yaşlı bir Kızılderili'nin dediği gibi, bilinen yapıtlar hayatta kalanlara aittir. Bunun bir ölüm kalım meselesi olduğunu anladı. Biraz dinlenmek için kurbağalama yüzmeye başladı. Kafasını denizden her çıkarışında havuzlu köşke bakıyordu. İçinde hala Talia'yı çıplak görme umudu olduğunu fark edince sinirlendi. Drakula'nın gelinleriydi onlar. Düşüncelerinin ibresi artık olumsuza dönmüştü. Birçok şeyi aynı anda kötülemeye başlamıştı. Osman Bey ne yediği belirsiz bir kodamandı. Belki de bir uyuşturucu kaçakçısıydı. Babası, hayatta en hakiki mürşit olduğuna inandığı bilimin yolunda yaşamını boş yere harcamış bir zavallıydı. Üstelik ölüydü. Atatürk, kim bilir kimlerin ilk ve orta dereceli okullara fotoğraflarını pazarlayarak zengin olduğu bir imgeydi. Ayrıca o da ölüydü. Ülkemiz büyük yalancıların cirit attığı belli silahlı adamların oyuncağı olmuş bir Orta Doğu ülkesiydi. Bilim, çok uluslu şirketlerin cahilleri köleleştirerek kendilerine zengin olma yolunu açan araçlardan en insafsız olanıydı. Kendisi. Kendisi, orta yaş bunalımıyla boğuşan, uçkuru düşük, inançsız, bencil, alkolik bir yazar müsveddesiydi. Babasının hayaleti sandığı şey, kendi ruhunda kalmış son vicdan kırıntısından başka bir şey değildi. Vicdan gibi bir kavrama o denli yabancılaşmıştı ki, onu babasının hayaleti sanıyordu. Öyle sanmayı tercih ediyordu. Evde onu bekleyen kimse yoktu. Defne. Ona karşı çoktan tükenmişti. Çocuk sahibi olamayacağından emin olduğu için evlendiği, güzel ama derinliksiz bir kadındı. Onun kim olduğunu bile bilmiyordu aslında. Onun ne düşündüğü, ne hissettiği, ne istediği, Önder'i gerçek anlamda hiç ilgilendirmemişti ki. Hiçbir cazibesi olmayan, sıradan ve iyi niyetli bir kadındı. Sigara içmiyor, doğayı ve tarihi seviyor, insanlara yararlı işler yaparak zamanını değerlendiriyordu. 3 yıl boyunca tüm ilgisini Önder'e vermişti. Önder de çocuk sahibi olamayacak bu sahte annenin gönüllü oğluydu. Ruhunun derinliklerindeki bencil genler bu hesaplarla Defne'ye yaklaştırmıştı onu. Bu aşk filan değildi. Aşk mı? Talia mı? Talia'nın sadece memelerini ve poposunu istiyordu. Buydu. Bu kadar basitti. Peki ya gaye? Bu noktada durakladı. Sahilden yayılan çocuk sesleri iyice duyulur hale gelmişti. Artık ölümün menzilinden çıkmıştı. Rahat bir nefes aldı. Siyah kapı. Daha uzun bir süre kapalı kalacaktı. 40x2. İçinden güldü. Yaşlı bir Kızılderili'nin dediği gibi. Acı patlıcanını kırığı çalmazdı. Boyunu geçmeyen yerlere gelince dizlerini kırıp bir süre daha suda dinlendi. Denizde uzun zaman kalınca böyle bir hak kazanılıyormuş gibi, doğal bir şekilde, hiç vicdan azabı duymadan bir kez daha işedi. Bu kadar yüzdükten sonra bir deniz hayvanı sayılırdı. Zaten tüm canlılar sudan gelmiyorlar mıydı? Bir hayvandı. Kötümser düşüncelerini giderebilecekleri en uç noktaya kadar kovalamıştı. Gaye. Evet, o kırmızı kapının ardında Önder'i bekliyordu. Şifreli sözlerle yüklü şarkılar söylüyordu. Sonra birkaç gün önce satır satır kendisini tasarlayıp yazmamış gibi. Gaye ile yerde yattıkları geceyi gerçek bir anı gibi hatırlamaya başladı. Otel, depo, hastane karışımı belleğinin bir yerlerinde bu türden sahte anıların birikmekte olduğunu hükmetti. Akşam birkaç kadeh daha içtikten sonra Defne'nin yokluğu yüzünden tek kişilik bir akvaryuma dönüşecek olan evin verandasında uzaklardaki hayalet gemilere gözünü dikip o bellek şatosunun koridorlarında gezinerek Gaye'ye ait sahte anıları arayacağından adı gibi emindi. Denizden çıkınca eve gitmeyi gözü yemedi. Hem hesabı ödemesi gerekiyordu, hem de evde babasının hayaleti onun yolunu gözlüyor olabilirdi. Biraz daha dişini sıkmalıydı. Kitap bittiğinde babası da geldiği yere dönecekti. Ama şimdi çok kızgındı. Cevdet Bey'i düşürdüğü durumu üzerine alınmıyor. Uzun ve gereksiz söylevler vermeye başlıyordu. Böyle durumlarda ona sırtını dönüyor, işine yoğunlaşmaya çalışıyordu. Üstelik az önce yüzerken onlara, kimlere, babasına, ataya oldukça sert düşünceler üretmişti. Bunun acısı mutlaka çıkardı. Gazinoya döndüğünde İbrahim'in masayı sildiğini gördü. Komşular gitmişti. rahat bir nefes aldı. Aynı masaya oturmadı. Gerilerdeki televizyona yakın boş masalardan birini seçti. Bir bira daha söyledi. İbrahim müthiş bir anlayış örneği göstererek televizyonun kumandasını da getirdi. Gazinonun mutfak tarafı kalabalık sayılırdı. Sabah denize girenler şimdi kızartılmış, ızgara edilmiş yemeklerine yumulmuşlardı. Çocuklar o kadar gürültü yapıyorlardı ki, Önder hangi kanalı açarsa açsın kimseyi rahatsız etmiş olmayacaktı. Bu uzak sahilde bu kadar çok kanalın görüntülenebilmesine şaşarak zap yapmaya başladı. Uydu antenlerine ve elektromanyetik dalgaları şükretti. Maxwell denklemlerini içinden tekrar edip rahatladı. Unutmuş da olabilirdi. Bir gün unutacaktı ve bu onun gerçek dünya ile kopuşunun tamamlandığı gün olacaktı. Şu kitap bitince tekrar fizik çalışmaya karar verdi. Mercan'la onunla birlikte televizyonu izlemeye başladı. Elinde kocaman bir domates vardı. Sularını akıtmaktan çekinmeksizin ısıra ısıra yiyordu. Önder çocuğu gülümseyerek izledi. Üzerinde sadece yırtık bir mayo olan güneş karası tenli küçük çocuğa karşı acımayla karışık bir şefkat hissetti. Ata ve köylü çocuk fotoğrafındaki çocuk da atanın sarışınlığıyla tezat oluşturacak şekilde karaydı. Bu kara koru çocuğun o fotoğraflardaki çocuklarla ortak bir kaderi paylaştığını düşünüyordu. Ama o Mercan'dı, İbrahim'in küçük oğlu. Gelecekte bu gazinoyu işletecek olan keklik koyunun küçük bir sakini. Yabancılaşmanın sonu olmadığına hükmederek birkaç kanalı hızla geçti. Çocuğun yüzünde hiçbir değişiklik olmadı. Ekranda olup bitenleri büyük bir ciddiyetle izliyor gibi görünüyordu ama kanal değişikliklerine tepki vermiyordu. Müzik klibi, otomobil reklamı, çizgi film, siyah beyaz bir polisiye, yerli bir film, başka bir reklam, tehlikeli sporlar. Önder hızla kanalları değiştiriyor. Bir yandan da Mercan'ın tepkilerini ölçmeye çalışıyordu. Hiç, sadece domatesi dişliyor, sabit bir şekilde ekrana bakıyordu. Önder pes etti. Yine de bir şeyler öğrensin diye belgesel kanallarından birini açtı. Şimdi Önder, geçtiğimiz yıllarda azımsanmayacak bir ilgi gören, Yanlış Aşkın Gözyaşlarının senaristi ve bugünlerde kendinin keklik koyundaki evinde roman çalışmalarını adamış olan seçkin kişi. Ve Mercan, Mercan işte, oralı bir köylü çocuk. Ekrandaki belgesel filmi aynı ciddiyetle izliyorlardı. Belgeselde hayvanlar üzerinde yapılan bir takım deneyler anlatılıyordu. Maymunlar büyük bir kafeste. Önder bu mekanı eskiden Gülhane Hayvanat Bahçesi'nde görmüş olduğu maymunlar bölümüne benzetti. Toplanmışlar. Orta yerde asılı duran muz hevengine bakıyorlardı. Önder soğuk birasından iri bir yudum aldığı sırada hayvanlardan bazısı muzlara erişmek için hamle etti. Bunun üzerine deneyi tasarlayan araştırmacılar, basınçlı suyla hepsini güzel ıslatmaya başladılar. Maymunlar sinir içinde kafesin uzak köşelerinde kaçarken Mercan kıkırdadı. Aradan zaman geçince, aynı sahne bir kez daha tekrarlandı. Muzları almaya çalıştıklarında sert bir şekilde cezalandırdılar. O sırada beyaz sakallı bir araştırmacı görüntüye girdi. Ve bu grubun muzların yasak olduğu birkaç gün içinde kolayca öğrendiğini söyledi. Önder basınçlı suyla cezalandırılma yönteminin siyasi gösterilerde de kullanıldığını hatırlayarak hedefi belirsiz bir öfkeye kapıldı. Mercan domatesin son çeyreğini emmekle meşguldü. Ardından bu maymun grubundan bir maymun dışarı çıkarıldı ve yerine yeni bir maymun konuldu. Bu maymunun doğal olarak su cezasından haberi yoktu ve hemen ortada nefis bir yemek olarak bekleyen muzlara hamle etti. Bu sefer araştırmacıların su sıkmasına gerek kalmadan diğer maymunların kafesin yakın tarihinden habersiz bu zavallı yeni maymunu döverek engelledikleri görüldü. Önder derin düşünceler içinde grup psikolojisinin maymunlarda da mükemmel bir şekilde oluştuğunu, kafesin içinde yeni bir geleneğin nasıl da kolaylıkla yaratabileceğini izlerken Mercan domatesini bitirip hamur teknesinin başında çiğ börek yapan anasının yanına gitti. Araştırmacılar büyük bir gururla bulgularını anlatıyorlardı. Önder şaşkındı. Ne diyeceğini bilemiyordu. Kime? Sağına soluna bakındı. Kime olacak? Osman Bey'e tabii. Onun o muhteris mitolojik maymununa karşı. Gerçek ama zavallı ve kandırılmış bilim maymunu. İbrahim boşalan birisini tazelemek üzere yanına geldiğinde, Önder çocuklar gibi heyecanla bir hayvan belgeseli izlediği için utandı. İbrahim elinde boş şişeyle ekrana bir süre baktıktan sonra, aynı insan gibiler dedi. Önder dişlerini göstererek sırıtan bir maymunun dondurulmuş görüntüsü üzerinden akan jeneriğe bakarken İbrahim'e hak verdi. Evet, ortada büyütülecek bir şey yoktu. İnsan gibiydiler. Önder nedense masadan kalkarken kendini Osman Bey'le görüşmeye hazır hissediyordu. Oysa bu görüşme hiç gerçekleşmeyecekti. 19. ayrımın sonu. Sayfa 199.